Toprağın Sesi.
Efendim merhabalar, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sesi programına hoş geldiniz. Bizleri www.türkiyeninsesiradyosu.com'dan da dinleyebilirsiniz. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu hafta stüdyomuzda konuğumuz Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Doktor Sayın Ayşegül Selışık. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Şeref verdiniz.
Nasılsınız
teşekkür
efendim?
Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Nisan ayının ilk haftasındayız. Geçtiğimiz ay 18 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü ve özellikle sizleri tabii ki çok yakından takip ediyoruz görevimiz gereği. Gerçi tarım sektörüne ilgi duyan herkes bence sizi bir takip etmeli muhakkak. Siz özellikle tarımda kadın iş gücü, bunların istihdamı, pozitif ayrımcılığın biraz eksik olması, çok ciddi konulara vurgular yapan açıklamalar yaptınız. Ben de dedim ki naçizane sizi bulmuşken bir de bunları sizlerin ağzından çok değerli dinleyenlerimize bir duyuralım. Şimdi tarımda kadının durumu dediğimiz zaman çok fazla veri var. Rakamlarla da çok dinleyicilerimizi sıkmak istemem ama yine belli başlı rakamları vererek de gideriz yine hep birlikte. Bir kere tarımsal istihdamın hem dünyada hem Türkiye'de hemen hemen aynı oranlarda %50'ye yakın, %45'i kadınlardan oluşuyor. Ama ve lakin kadınların bu temsil oranı yani çalışma oranı kadar bir temsil hakkı yok bildiğim kadarıyla. Doğru. Ne dersiniz?
Kadınlar zaten aile işletmelerinin ailenin en önemli bireyi ama tarımda da aile işletmelerinin en önemli bireyi. Neden? Zaten hem ev işleriyle ilgileniyorlar hem de tarlada çalışıyor, bahçede çalışıyor ve aile ekonomisine ciddi katkıda bulunuyor. Şimdi kadınlara direkt istihdam oranından bahsettiniz. İşte tarımda tabii ki ciddi bir istihdam var. Türkiye'de 5 milyona yakın bir istihdam var. Bunun 2,5'unu kadınlar oluşturuyor. Ama kadınların o anlam kayıtlılık ya da hani vergilendirme ya da gelir elde etme anlamındaki kayıtlılığı ne kadar gerçekten çok düşük.
Her 4 kadından 3'ü ücretsiz aile işçisiymiş. Ne demek ücretsiz aile işi? Yani para pul kazanmıyor.
Kazanmıyor.
Sadece da, aile ekonomisine ne kadarsa hani bir katkısı
var. SGK olur. Çok önemlidir ya, herkes bir SGK ya, olsun.
Olmak ister
işte,
evet.
Sosyal sigorta primim yatırırsın. Kadınların zaten öyle bir hakkı şu anda bu ekonomik koşullarda da zaten çok yok. Tarımda zaten kadınların büyük bir kısmı mevsimlik tarım işçisi olarak da çalışıyor. Zaten mevsimlik tarım işçileri ayrıca bir sorun. Hani onu ayrı konuşmak
tabii
lazım.
Tabii ki.
Ama kadınlar işte ailenin içinde bir ailenin ferdi olarak birebir aslında işletmenin, çiftliğin bir işçisi konumunda ama günlük bir gündelik ödenmiyor. Hadi ödenmiyor. Eğer yaptıysa işi bireysel emeklilik ya da başka bir şekilde Bağkur emekliliği belki oradan devam ediyordur ama sonuçta finansal kaynaklara erişim, yani bir erkekle bir kadına baktığımızda bir erkek $1 kazanıyorken tarımda kadın 0.80 sent kazanıyor. Bu FAO'nun yapmış olduğu araştırmalar.
Aynı işi yapmalarına rağmen aynı emek gücünü.
Kesinlikle. Hani karşılığı bile daha az. Yani buradan da anlayabilirsiniz ki kadın aslında hak ettiği geliri elde etmiyor. Şöyle bir başka bir şey söyleyeyim ben size. Eğer kadın erkekle tarımda aynı haklara sahip olabilse, yani aynı arazi büyüklüğüne ya da miras olarak da aynı mirası elde edebilse, işte arazisi olabilse, bankadan kredi çekebilse, karşılığını gösterebilse, verimlilik anlamında daha da yüksek bir verimlilik ortaya konuyor. Bu da dünyada hani gıda güvenliğinin temininde bir sürü işte açlıkla mücadele eden insan varken, özellikle rakamları gene söylemeyelim, her sene işte Dünya Gıda Günü'nde biz bu rakamları konuşuyoruz, 690 ile 720 milyon insan açlıkla mücadele ederken, hani burada ufacık bir katkı bile, verimde ufak bir artış bile o insan sayısını düşürecekken sanırım 45 milyonluk bir azalmaya katkı verebilirler. Eğer eşit haklara sahip olabilirler.
Şimdi burada çok ciddi bir cinsiyet eşitsizliği var. Siz hep onu vurguluyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Şunu soracağım ben size. Diyelim ki bir sihirli değnek değmez ama en azından ortaya koyduğunuz bu mevcut tabloyu tersine döndürecek gelişmeler olmaya başladı. Yani istihdam oranı arttı, sosyal güvenlik şemsiyesi altına kadın, tarımda çalışan kadınlarımız yavaş yavaş girmeye başladılar. Bu ana gündemimiz olan bu gıda güvenliği ve güvencesine nasıl katkılar sunabilir efendim? Bu bence çok önemli bir katkı. Cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi gıda güvencesine nasıl katkı sağlar? Ana konu bu.
Çok güzel bir soru aslında, evet. Neden toplumsal cinsiyet eşitliğini bu kadar çok konuşuyoruz, değil mi?
Yani bunun bir zemini olması lazım.
Mutlaka kadın tarımda aktif iş gücü olarak kullanıldığını farkındayız, biliyoruz. Ya aile işletmesi sebebiyle, ki dünyada da zaten gıda güvenliğinde küçük aile işletmeleri aslında tarımın sigortası. Yani dünyada 500 milyondan fazla işletme var. Bunların da %90'ı neredeyse küçük aile işletmesi.
Gıda arzının da değil mi %70'e yakını, hatta fazlası yine küçük aile işletmelerinden
evet. Geliyor. Bu demektir ki burada her kadına bir rol düşüyor. Şimdi kadın eğer tersine çevirmek istediğimizde örgütlü bir yapının altında daha aktif olabilir, ki burada kooperatifleri konuşabiliyoruz ya da üretici örgütlerini konuşabiliyoruz. Ya da mesleki eğitimlerle bir tarımdaki açıkların, yani özellikle kalifiye eleman işçiliğinin de dahil olduğu tüm kaliteli işçi sınıfına geçme ya da doğru işi yapmada kadın daha fazla eğitilirse, daha çok bilgiye ulaşırsa, daha çok teknolojiye ulaşırsa ya da işte yatırıma ulaşırsa verimlilik daha onu fazla zaten artacak. Bu kadar. Aslında çok basit. Yani bu seneki bizim kadınlarla ilgili temamız kadına olan yatırımdı.
Bunu açmanızı biraz rica edeceğim efendim. Şöyle bir şey var. Güzel bir not. Teşekkür ediyorum. Siz ulaştırdınız çünkü notu bana. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kapanması ve az önce konuştuğumuz gibi ücret adaletsizliğinin giderilmesi eğer mümkün olursa küresel gayri safi hasıla %1 artıyor. Bu %1 ne demek? 1 trilyon dolar anlamına geliyor. Bir de küresel gıda güvensizliğinin %2 oranında gerilemesi demek ki bu da az önce söylediğiniz gibi 45 milyon gıda güvensizliği yaşayan insan sayısında bir azalma anlamına gelir. Bu müthiş bir şey. Şimdi konunun ne kadar önemli olduğu ve üzerinde çalışılmasının ne kadar elzem olduğu ortaya çıktı. O zaman benim de şu soruyu sormaya hakkım oldu. FAO olarak bu konuda neler yaptınız ve yapmayı planlıyorsunuz?
Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının tarımda ne anlama geldiğini tabii öncelikle vurguluyoruz. Yok, bütün projelerimizde, programlarımızda vurguluyoruz. İşte kadın konusu, gender, yani toplumsal cinsiyet eşitliği, aslında kadın da dememek gerekiyor belki de. Yani bir eşitlik, kadın ve erkek var ve tarımda çalışan bireyler, dolayısıyla çiftçiler. Çiftçiler zaten diğer kesimlere göre daha kırılgan bir topluluk. Neden daha kırılgan bir topluluk? Kaynaklara erişimde belki ellerinde, işte özellikle küçük işletmeler bakımından baktığımızda, finansal kaynaklara erişimde zaten zorlukla karşılaşıyorlar. İşte bankadan bir kredi almak istediğinde ürününü sigorta olarak ya da teminat olarak gösteremeyebiliyor. Ya da bir iklim değişikliğinin etkisiyle, ki işte sel oluyor, kuraklık oluyor, başka sorunlar, ani işte Covid ortaya çıkıyor. Ya bir anda onun elindeki mal varlığı ürünü olduğu için istediği ürünü alamayabiliyor. Ha, bu durumda orada bir güvensizlik var zaten. İşte biz burada her alanda kadını da erkekle eşit hale getirerek, projelerimize yansıtarak güçlendirmeye çalışıyoruz. Ama bunu yaparken mevcut sistemdeki bulunan her şeyi, yani bu nedir? Örgütlü yapıysa, bu örgütlü yapının da kadının rolünün güçlenmesi. Yani bir yöneticiyse ya da yönetimde yer almıyorsa yönetime dahil olması, ya da sigortası yoksa, bir çalışansa, mevsimlik tarım işçisi ise Orada işte bir gönüllü sigortalılık var. O zaman işverenin ona daha fazla ücret ödeyebilecek konuma gelmesi. Yani bunların hepsinde tabii ki sonuçta bir ekonomik alan var maalesef.
Ekonominin güçlenmesi gereken bir alan var. Bir ifadeniz var Ayşegül Hanım. Çok hoşuma gitti o. Kadınların tarım ve gıda sektöründeki emeklerini görünmez kılan perdeleri kaldırmayı amaçlıyoruz ve diyorsunuz ki bu amaçla 2019'da epeyce de olmuş bir kooperatif destek programımız var. Bu kooperatifleşmeyle tarımda çalışan kadınlar konusunu çok güzel bir araya getirmişsiniz diyeyim ve bu konuda neler yaptığınızı size sorayım efendim.
Şimdi doğru, kadın emeğin en yoğun olduğu sektör tarım dedik. Orada bir görünmez olduğu bir sektör, o perdeyi açıp kadınları görünür hale getirmeye çalışıyoruz. Bunu da nereden yapabiliriz? Madem kadınlar tarlada emeklerinin karşılığını direkt alamıyorsa, bir de ürünü kendisi satarsa belki, bir araya gelerek ama güçlü bir topluluk olarak satarsa, direkt pazara erişirse belki onun karşılığını alır ve bunun neticesinde de yeni ailesine faydası olur. Kızına, oğluna örnek olur. Çünkü bir taraftan da bir girişimin sahibi olacak. Mevcuttaki aslında kurulmuş olan ama aktif olarak yürümeyen kooperatiflerin güçlendirilmesine ilişkin bir kooperatif destek programı hazırladık.
28 yani, kooperatif varmış.
28 kooperatife dokunduk.
Ne güzel.
Ama nasıl dokunduk?
Güzel. Evet.
Şimdi önemli olan burada ilk söylediğim konu, zaten çok fazla kooperatif var. Yeni bir kooperatif kurmak değil amaç.
Çok mantıklı.
Mevcudu doğru şekilde yönetmek, yürütmek, güçlendirmek. Şimdi yönetmek derken zaten en büyük belki sıkıntı kooperatif yönetiminde. O yönetim kapasitesinin her kooperatif için yeterli olmaması. O zaman bir desteğimiz bu oldu. Yani kooperatifçilik nedir? Kooperatif nasıl yönetilir? Finansal okul yazarlık nedir ve nasıl yapılır? Yani bir kooperatife giren ürün satıldıktan sonra kar nasıl paylaşılır? Maliyetler nasıl hesaplanır? Bunların hepsinin harmanlandığı bir eğitim verildi. Ama bunun yanı sıra o kooperatif üyeleri sonuçta yine kırsaldaki kadınlar, bir sürü şeye de ihtiyaç duyuyorlar diyor. Yani bir araya gelmek de onlar için bir ihtiyaç.
Tabii
konuşmak
ki
da bir ihtiyaç. Bir tür sosyal terapi ya da yürüttüğümüz, desteklediğimiz projeleri, kooperatiflerin bulunduğu iller, işte özellikle Suriyeli göçmenlerin Türkiye'de daha fazla yaşamaya, yani kalıcı olarak yaşamaya başlamasıyla o iki toplumun da birbirine entegre olduğu yerler de oldu. Orada birbirlerinden de öğrendiler. Kültürel değişim de oldu. Bir ülkenin yemekleri, işte Türkiye'nin ve Suriyelilerin yemeklerinin birbirine karıştığı bir eğlence ortamı da oldu. Dertleşme ortamı da oldu.
O da lazım tabii ki.
Ama sonuçta nihai amaç üretilen ürünün doğru şekilde pazara erişmesi. İşte biz kooperatif desteklerinde girdi desteği verdik, eğitim sağladık, ürün dizaynını destekledik, öğrettik. Standart ürün geliştirilmesi çok önemli. Çünkü şimdi alışveriş yaparken internetten belli markalar var. O platforma girdiğinizde size sunuşu, sonuçta belli bir ambalajda, bir kutuda oradan ve garantisi var. Geriye dönüşümüyle ilgili, iadesiyle ilgili kurallar var. Şimdi çoğu kooperatiflerin ya da bireysel girişimlerin de internetten bile satın alsanız bunun garantisi yok. Öncelikle bu alanın düzenli olması gerektiğine inandık. Tabii üretim izni, işte gıda kodeksine uygun üretim yapılması zaten şart. Burada Tarım ve Orman Bakanlığı ile çok yakın çalıştık. İl müdürlükleriyle çok yakın çalıştık.
Kadın gelişim birimleri varmış il müdürlüklerinde.
Evet, şimdi tam onu söyleyecektim. Bakanlığın aslında bakanlıkla yürüttüğümüz FAA Türkiye Ortaklık Programı kapsamında da Orta Asya ülkelerinde de yürüttüğümüz projeleri, programımız var ve burada da bir tane proje de Kimseyi Geride Bırakma.
Evet.
Kimseyi Geride Bırakma projesi tamamen kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi ve onların kendi özel işlerini kurabilmesine yönelik bir destek. Ama bu Türkiye'de de Kadın Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kadın girişimciliğinin desteklenmesiyle ilgili böyle bir birim kuruldu.
Ben ilk defa
kuruldu.
Duydum, açık söyleyeyim. Cahilliğimi verin. Yani tarım, il müdürlüklerinde bir kadın gelişim birimi
kadın,
olduğunu
evet,
ilk defa
ama
duydum.
Kuruluyor. Yani
kuruluyor,
pilot illerde
tabii
kurulmuş
ki,
oldu.
Ki.
Ama burada Tarım Bakanlığı'nın yayın dairesi başkanlığıyla yürütülüyor. Onlarla çalışılıyor. Tabii diğer ülkeler de Türkiye'den örnek alıyor. Şimdi Türkiye Orta Asya ülkelerine baktık göre çok çok ileride bir ülke. Tabii. Yani zaten FAO Türkiye Ortaklık Programı'nın da ruhu buydu. Türkiye'nin deneyimini o ülkelere aktarmak. Ama burada kadın özelinde biz Türkiye'de ne yaptık diye baktığımızda, şimdi 28 kooperatifi destekledik. 10 kooperatif bir dijital platform altında, hepyerinden.com isimli bir dijital platform altında bir araya geldi. Ürünleri direkt tüketiciye bu platform altından ulaştırılabiliyor. Burada PTT ile bir anlaşma yaptık, PTT Kargo ile. Standart bir kargo ağı oluşturulmuş oldu. Yine bir yazılımda ufak bir düzeltmeler gerekiyor ama biz de yolda öğreniyoruz.
Tabii ki.
Çünkü bir pazarlama şirketi değiliz biz. Bir ürün bir şirket değiliz. Uluslararası bir kuruluşuz. Amacımız kadınların ihtiyacı olan o desteği sürdürülebilir kılacak şekilde sağlayabilmek.
Şimdi Ayşegül Hanım,
çok özür dilerim. Anlık bir destek değil.
Değil. Çok haklısınız. Tam onu soracaktım ben de. Balık tutmayı öğretmek var. Şöyle bir anınız var mı? Bu platform üzerinden ya da sizin yürüttüğünüz başka bir proje üzerinden üretimini geliştirip hatta ürün satışını yaptıktan sonra hane halkına gelir, belki ilk defa gelir sağlayan bir kadının bana mutluluğunu tarif eğer yani, yaşadıysanız tarif edebilirsiniz.
Çok yaşadım. Evet. Birkaç tane.
Lütfen.
Ama şimdi şu ifadeleri çok hoşuma gidiyor. Artık kayınvalidem beni dinliyor.
İşte bu kadar.
Yani kayınvalidesinin onu dinlemesi, çocukların bana saygı duyuyor. Yani evde eve götürdüğü o kazancı, ufak da olsa o kazancının onun evdeki statüsünü yükseltiyor.
Şimdi ve bak, bu dalga statü dalga yayılıp bütün yaşadığımız sosyal ve toplumsal sorunların çözümüne de bence çok önemli
bence
bir katkı.
Bence bu kısmı daha önemli.
Aynen
gelirden
öyle.
Çok
aynen öyle.
Onun oradaki mutluluk kayınvalidesinin onu dinlemesi, artık eşinin eşinin ona destek olması. Ya bunun
saygı duyması, kendi öz saygısının belki gelişmesi.
Kesinlikle. Zaten birbirlerinden öğreniyorlar dediğim, paylaşıyorlar dediğim buydu. Birbirlerine dertlerini anlatıyorlar. İşte bir teyze çocuğunu kaybetmiş. Buraya gelince ben ağlamıyorum artık diyor. Ya. Unutuyorum derdimi, tasamı diyor.
Motivasyon, yaşam enerjisi, psikoloji, bunlar hepsi aslında belki çok alt gibi gelebilir ama konu başlıklarımızın içerisinde. Az önce dediniz ya Ayşegül Hanımcığım, yani Birleşmiş Milletler 2024 Dünya Kadınlar Günü temasını kadınlara yatırım yapın, ilerlemeyi hızlandırın diye kurdu. Böyle bir belirleme yaptı diye. İşte kadınlara yatırım nasıl yapılır? Böyle yapılır. Kırsal
öyle olarak. Gerçekten de öyle. Başka bir ifade aslında bana çok da dokunmuştu. O zaman tam deprem sonrası maalesef Türkiye zaten tek yürek oldu, ağladı, üzüldü. Hala da kalbimiz orada. Bir kooperatif başkanımız şöyle dedi. Bu kooperatif dedi sadece bize gelir kapısı olmadı. Burada deprem sırasında da bir anda ben yardım alırken zamanında bütün diğer burada depremden etkilenenlere destek veren haline geldim. Çünkü orası bir merkez haline gelip onun üzerinden koordine edildi yardımlar. Ve biz o kişiye gönderdik yardımlarımızı. O da ihtiyacı olanlara ulaştırdı. Yani ayrıca da kız kardeşler hep öyle diyorlar birbirlerine. Hadi kız kardeş dayanışması sergilendi. Diğer kurmuş olduğumuz ya da desteklemiş olduğumuz kooperatifler bir anda o depremden etkilenen kooperatiflere destek oldu. Yani Türkiye'nin dört bir tarafından herkes bu network sayesinde onlara ulaştı. Aslında bir dayanışma, yani kooperatif zaten benim için hep bir dayanışma ortamı
tabii
demek.
Ki.
Bunu anlamak demek ama bir de işin içinde kadınlar olunca, kadınların sanırım bir ayrı bir yaşam enerjisi var. Daha bir iş değil de aynı anda 10 iş yapabilme yeteneği var. Ve o yetenek birbirlerine özellikle de enerji tutarsa geçiyor ve çok güzel bir ortam ortaya çıkıyor.
Ben hep şey derim, erkekler analogdur, kadınlar dijitaldir. Öyle işliyor sistem yani.
Doğru.
Şimdi efendim, tabii ki belki bir iki cümle rica edeceğim. Çünkü çok önemli bir konu ama bizim programımızın ana temasını çok ilgilendiren bir konu değil, ama bu konuyu konuşurken de mutlaka dedim ki, altını da çizdim, ben bunu Ayşegül Hanım'a sorayım. Çünkü toplumsal cinsiyete dayalı şiddet son derece gündemde. Belki bu tarz projelerin az önce söylediğiniz örnekleriyle, anlattığınız gibi kendine güven duygusunun pekişmesiyle beraber bu şiddeti azaltmadaki rolüyle ilgili belki Ayşegül'ün bir iki kelime sadece rica edeceğim, sonra başka bir konuya geçeceğim.
Tabii ki şimdi şiddet duygusal da yapılabiliyor, fiziksel de yapılabiliyor. Yani ezilmek de aslında bir şiddet. Ekonomik olarak güçsüzse bir insan ve kendisinin yani yaşamının devamı için birinin eline muhtaçsa, orada da bir şiddet var. Hı hı. İşte aslında bunu da tam ortadan kaldıran bir kadını güçlendirmek, gelirini artırabilmek, bağımsız hale getirebilmek. Bağımsızlık demek özgür olmak, yani çıkıp gitmek değil. Burada çocuğuna bireysel eğitim katkısını sunabilme imkanı da sağlamak demek. Yani bunu zaten yaptığınızda, yani kadın zaten kendi kazancını başka bir yere harcamıyor. Ufak ufak belki işte kızının çeyizini yapıyor ya da oğlunun eğitimine ekstra bir destek verebiliyor. Ya da kimse orada okuyamayacak biri varken kadının çalışmasıyla eğitime katkısı okuyabilir hale geliyor. Ya burada, yani bu da şiddeti bence direkt zaten kökünden çözecek bir girişim, destek.
Ne kadar güzel ifade ettiniz.
Ben böyle düşünüyorum.
Ne kadar güzel ifade ettiniz. Sağ olun. Çok fazla sayıda konu başlığı aslında, evet, çalışmıştık ama şimdi 5 dakikalık bir zaman dilimimiz kaldı. Biraz güncele de gelmek istiyorum. Hı-hı. Yine çok fazla verilere boğmadan ama bir zemin oluşturayım ben size müsaadenizle. Sonra yorumu size alayım. Son dönemde tabii siz periyodik olarak açıklıyorsunuz. Çok da teşekkür ediyoruz. Bizim için bir zemin oluşturuyor. Ney? Küresel fiyatlar. Şimdi bu fiyatlar son dönemde tüm dünya ölçeğinde baktığımız zaman azalıyor. Türkiye'de artıyor. Özellikle tarımsal girdi maliyetlerinin artışı, gıda enflasyonu başta olmak üzere genel enflasyonu da tetikliyor. Bunları zaten hani hepimiz biliyoruz ve yaşıyoruz. Ben bütün bu parametrelere yine detaya girmeden ama tek bir soruda formüle etmek istiyorum. 2020, yani bu yılı ve sonrasını acaba siz nasıl görüyorsunuz? Bir gelecek, yani 2024'ten başlayarak biraz da kısa vadeli bir projeksiyon çizer misiniz dersem, Sayın Seraşık neler söyler?
Aslında bize? Dünyada gıda fiyatlarında ciddi bir düşüş var.
Evet.
Hani bir önceki seneye göre ciddi bir gerileme var. Aslında Şubat 2023 işte değerlerine göre bitkisel yağ fiyatları mesela %11 azalmış durumda. Yine tahıl fiyat endeksine baktığımızda %22.4'lük bir azalma var.
Çok ciddi
geçen
bir
Şubat
bu.
Ciddi azalmış. Evet. Ve iyi olan kısım tahıl bu sene bir miktar daha fazla rekorte bekleniyor.
Evet.
Bu güzel bir şey. Ama şimdi bir taraftan ne
aması var?
Var
diyorsunuz.
Şimdi bu güzel bir şey. Fiyatlar düşüyor, tamam. Ama Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Şimdi küresel bir savaş var. Bir tarafta işte yani Filistin'deki acı durum var. Yani çatışmalar devam
yakın
ediyor.
Yakın coğrafyamız ateş çemberi belli.
Ateş çemberi. İklim değişikliğinin etkileri azalmıyor.
Hala devam ediyor.
Yani kuraklık artık değişti.
Bugün bilerek ana konulara getirmedim.
Yani
yine konuşmak için bambaşka bir
şimdi
konu.
Şimdi orada onlar zaten devam ediyor. Onlar engeller. Ama bu durumda hani beklenen bir FAO'nun öngörüleri tahıl üretiminde bir artış olacak. O yüzden belki fiyatlar çok piyasa anlamında yükselmeyecek. Ama etkilenen ülkeler var bundan. 50 tane Afrika ülkesi şu anda tahıl fiyatlarındaki savaştan dolayı, Ukrayna'da
kronik açlık dediniz, ben raporu
dolayı
hatırlıyorum.
Sıkıntı içinde, çünkü ekmek fiyatı artmış durumda, un fiyatı artmış durumda, %50'den daha fazla artmış durumda. Ya bu ne demek? Açlıkla mücadele eden aslında ya da beslenme yetersizliği yaşayan insanlar da bu etki daha fazla olacak.
Yardım programlarının artması gerektiğini de bir vurgu yapar mısınız acaba?
Şimdi yardım programlarının her şekilde artması gerekiyor. Dünya Gıda Programı, işte WFP'nin bu anlamda doğrudan yardımları var. FAO olarak biz daha çok teknik bir kuruluşuz. Tabii doğrudan ki. Gıda yardımı yapmıyoruz ama yani işte balık tutmayı öğretiyoruz. Ama mecbur kalınınca tabii ki direkt hani açlık söz konusuysa, ciddi bir kuraklık söz konusuysa orada doğrudan gıda yardımı gerekiyor işte. Ama bir taraftan da hani bu savaşların, çatışmaların da artık sonlanması lazım ki dünyadaki o gıda fiyatları endeksinin içerisine bir indikatör olarak da çatışma çok büyük bir yer alıyor. Onun artık biraz da normale dönmesi lazım ama maalesef ki dünyada şu anki gidişat çok bunu göstermiyor. Ve üstüne de bir iklim krizi
var.
Su kaynaklarımızın azalması.
İsraf var.
İsraf var. Ha, ama ne yapabiliriz? Tabii ki bireysel çok şey yapılabilir. Bir kere başta israfı kesinlikle önlememiz, gıda israfını önlememiz lazım. Dünyada üretilen gıdanın üçte biri ya kayboluyor ya israf ediliyor. Gelişmiş ülkelerde israf da %50'lik, 40'lık bir oran varken gelişmekte olan ülkelerde bu %40'lık oran işte tarladan daha çok hasata kadar olan hasat ve taşıma sırasında oluyor. Yani işin boyutu hani kayıp.
Siz destekleyebilir miyim? Çok güzel bir veriyle. Çok özür diliyorum. Aynı konu, merak etmeyiniz. Şimdi israf edilen, başka bir ifadeyle çöp olan gıdanın üretimi için Çin'in toplam büyüklüğünden daha büyük bir arazi gerekiyormuş. Bir de hani bu ne kadar derseniz dünyadaki toplam tarım alanlarının neredeyse üçte biri kadar bir alanda üretilen ürünü biz her sene çöp yapıyoruz.
Kesinlikle öyle. Tabii bir o kadar da sera gazı üretiyoruz. Ne kadar üretiyoruz? 9.3 milyar ton sera gazı gıda atıkları yüzünden her yıl çıkıyor. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Avrupa Birliği'nin toplam emisyonuna da eşit. Yani toplam emisyon sadece gıda atığından gelmiyor. Ama baktığınızda her sene gıda atıkları kaynaklı çok yüksek bir miktarda sera gazı, karbondioksit üretiliyor.
Şimdi hayvancılık, neler yapabiliriz de kalmıştık.
Şimdi hayvancılık sektörü de bunun bir
parçası.
Şimdi, ama tarım aynı zamanda da bir çözümü. Şimdi hem sorunu yaratabilen kesim
unsurlardan
de,
biri
ama
çözümü de aynı zamanda.
Şimdi sera gazı üretiminin %12'sini hayvancılık sektörü oluşturuyor, doğru. Ama siz eğer ormanları çoğaltırsanız, ağaçlandırma yaparsanız da bu sera gazı salınımının %11'ini azaltabilirsiniz. Ya da gıda israfını direkt önlediniz. Zaten açlıkla mücadeleye büyük bir katkıda bulunuyorsunuz ama sera gazı salınımını da direkt önlüyorsunuz. %8 kadar olan bir sera gazı salınımı var. Gıdadan gelen. Onu da düşürüyorsunuz. İşte bu bir çözüm değil mi? Bu bir çözüm.
Tabii ki.
Bunun gibi. Temelli çözümler diyoruz biz. Doğa tabanlı çözümler diye bir yaklaşımımız var. İşte agroekolojik tarım, bu kavramların artık hayatımızda daha fazla yer alması lazım. Ya da işte organik tarım, iyi tarım uygulamaları, hani bunlar var böyle küçük küçük ama hep baktığınızda küçük niş sektörler ve gıdaya erişimde büyük bir kitleden bahsediyoruz. Kırılgan olan, daha doğrusu ekonomik olarak gücü olmayan kesim. Gıda güvensizliği yaşayan kesim. Şimdi orada organik tarım ürünlerini onlara dayatmak çok doğru olmaz. Tabii bu tarafta o zaman o konvansiyonel tarımda doğa temelli çözümlere bakmamız lazım. Nedir? Suyu daha etkin kullanmamız gerekiyor. Çok basit. Damla sulamaya geçmemesi gerekiyor. Su tasarrufu %30. Biz bunu işte Konya'da yürüttüğümüz
bir projede
çok
onu, evet,
net bir şekilde
gördünüz.
Hem de üniversite hocalarımızla birlikte tespit ettik. Hem mısırda, işte buğdayda bunu şeker pancarında gösterebildik. Verim de artırdık. Enerjiden de tasarruf ettik. Doğrudan ekim yöntemiyle de sera gazı salınımını azaltacak şekilde hani bir yöntem bulduk. O yüzden çözüm çok konuşmak için tabii ki daha çok devam fırsatımız olur.
Devam da ederiz, hiç merak etmeyin. Ama, hiçbir zaman bizi kırmıyorsunuz ama bireysel, kurumsal, hükümetler nezdinde yapılabilecekleri programın başında söylediğim gibi hem burada aslında hem satır aralarında hem de doğrudan söylediğiniz konular oldu. Yani bunların üçte birine dikkat etsek zaten yavaş yavaş her şey yoluna girmeye başlar. Ben çok değerli dinleyenlerimize hem sizleri hem kurumsal olarak FAO'yu çok çeşitli mecralardan, hepimizin elinde sosyal medya var. Günde ortalama, Türkiye ortalaması 5-6 saatimizi bunda geçiriyoruz. Biraz faydalı geçirmeyi tavsiye ediyorum ve bu faydanın içerisine mutlaka FAO'yu da katsınlar. Gerçekten detaylı ilgileniyorlarsa çok güzel raporlar var. Başlıklar yeter diyorsanız hadi o bile kurtarır. Çok teşekkür ediyorum bu bilgilendirme çabamızda bizlerle birlikte olduğunuz için.
Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyenlerimiz, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Doktor Sayın Ayşegül Selışık bizlerle birlikteydi efendim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Her şeye rağmen neşeniz bol, ürününüz bereketli olsun efendim. Kalın sağlıcakla.
Toprağın Sesi.